Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam peygamber olunca, öncesinde cahili döneminde çok farklı bir aile hayatı söz konusuydu. Çok farklı evlilik yolları, çeşitleri vardı ve bu konuda büyük bir keşmekeş, bir karışıklık söz konusu idi. Efendimiz Aleyhisselam gelince, Cenab-ı Hak meşru nikahı emredince, meşru bir evliliğin nasıl olacağını vahyedince, öğretince, Efendimiz Aleyhisselam da buna bağlı olarak İslam'ın uygun gördüğü, meşru görmüş olduğu nikahı ibka etti, onu öğretti ve ona uygun olmayan ne kadar yanlış uygulamalar varsa bunların hepsini peyderpey yasakladı, onların ortadan kalkmasını sağlamış oldu. Bugünkü bu programda inşallah İslam dinimizin uygun gördüğü, emrettiği nikah, evlilik nasıl olur? Bunun dışındaki yanlış yollar hangileridir? O çerçevede bir sunum yapmaya gayret göstereceğiz nasip olursa. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselam'ın bu yöndeki mübarek sözleri ve uygulamalarından şöyle serlevha hadis-i şerifleri nakletmek istiyorum. An İbn-i Şihab'in kâle akbergani Urvetu ibn-i Zübeyri enne Âişete zavcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem akbaratu felemme bu'ise Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem bil hakkı hedeme nikâhel cahiliyeti kullehu illa nikâhel nâsi el yevm. İbn-i Şihab rahmetullahi aleyh diyor ki, Urve bin Zübeyir, Efendimiz Aleyhisselam'ın muhtereme zevcesi, eşi, aynı zamanda Urve'nin de teyzesi oluyor. Ayşe annemizin kendisine şöyle anlattığını bana nakletti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hak olan İslam diniyle gönderilince, İnsanların bugün uyguladıkları nikah dışındaki bütün cahili nikahlarını iptal etti. Çünkü çok farklı nikahlar oluyordu, evlilikler oluyordu. Onların pek çoğu İslam'ın evlilik prensibine uygun değildi. Onlar Efendimiz Aleyhisselam yasakladı ve onları devreden çıkarmış oldu. Bir diğer bu yöndeki hadis-i şerif, An İbni Ömer'e, Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle la şigâra fil İslam. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'da şigâr nikahı yoktur. Yani bu da kadınların, kızların yani istemedikleri şekilde böyle bir bedel yapılarak evlendirilmesi diye bir uygulama. İleride inşallah onu biraz daha detaylı ele almış olacağız. Bunu Efendimiz şigâr denen nikahı yasaklıyor. Bunun İslam'da olmadığını beyan ediyor. Bir diğer mübarek sözü Efendimiz Aleyhisselam'ın An Ali ibn Ebi Talib'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehe an mut'atin nisa'i yevme haybara. Ali bin Ebu Talib'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü, yani Hayber'i fethettiği, işte Hayber fethinin gazvesinin olduğu zamanlarda kadınlarla mut'a nikahı ile evlenmeyi yasakladı. Ki bu mutfada evlilik konusunda önemli bir başlıktır ve bununla ilgili de yine programın ilerleyen bölümlerinde izah vermeye çalışacağız. Son olarak sevgili peygamberimizin şu hadisini nakledelim. Haddeseni Rabi'u ibnu Sebra el-Cüheniyyu enne ebâhu haddesehu ennehu kâne ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâle Ya eyyuhennâs inni kad kuntu ezintu lekum fil istimta'i minen nisa ve innallâhe kad harrama zâlike ilâ yevmil kıyâme femen kâne indehu minhunne şey'un fel yukhal sebîlehu ve lâ te'khuzu mimme âteytumuhunne şey'en. Rabi' bin Sebra el-Cüheni'nin babasından naklettiğine göre babası yanında bulunduğu bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey insanlar, kadınlarla müta nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında muta ile nikahlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin, yani onu salıversin ve onlara verdiğiniz mehirden ve ücretten hiçbir şeyi geri almayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hazreti Ayşe validemiz İslamiyet gelmeden önce yaygın olan nikah, o Arap Yarımadası'nda, Mekke'de, Medine'de, o bölgelerde yaygın olan nikah çeşitlerini bize şöyle anlatıyor. Cahiliye döneminde 4 türlü nikah vardı. En yaygın olanı insanların bugün yaptıkları gibi aile büyüklerinin onayı alınıp mehir miktarı belirlendikten sonra yapılan nikahtı. Yani İslam'ın uygun gördüğü, meşru görmüş olduğu aslında bu şekildeki bir evlilik İslam öncesinde, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın biiseti öncesinde vardı ve çoğunlukla böyleydi. Özellikle böyle ileri gelen aileler, soylu aileler genel manada bu şekilde bir evlilik yaparlardı ve bu yaygındı. Ama onun dışında da bir kısım evlilik şekilleri vardı. İkincisi, bir erkeğin eşini toplumun önde gelenlerinden birine göndererek onunla birlikte olmaya zorladığı, eşinin ondan hamile kaldığı belli olana kadar eşine yaklaşmayarak onun nesebinden, asaletinden istifadeyi amaçladığı nikah idi. Yani çok kötü. Ve bu nikah çeşidine de nikahul istibda adını verirlerdi. Çünkü kabileler birbirinden üstün olabiliyorlardı. İşte şu kabile daha asil, şu insanlar, aileler daha asil. Onlardan dünyaya gelen çocuklar daha asaletli, nesebi daha faziletli tarzında anlayışlar olunca bazen böyle bu yol tutanlar da oluyordu. Üçüncü nikah çeşidi, kadının doğurduğu çocuğu beraber olduğu erkeklerden birini seçerek ona nispet etmesiyle yapılıyordu. Yani tabii normal bir evlilik yok. Bir kadın birden çok belki kişiyle beraber olabiliyordu ama dünyaya getirdiği çocuğu hangisini uygun görürse ona nispet ediyordu. Diğer bir nikah çeşidi ise evlerinin önüne bayrak şeklinde birer işaret asarak erkekleri davet eden ve birçok erkekle beraber olan kadınların doğumdan sonra benzerlikten akrabalık tespit etme konusunda tecrübeli kimseleri çağırarak hangi erkeğe benziyorsa çocuğu ona nispet ettikleri bir nikah çeşidiydi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak olan din ile gönderilince insanların bugün uyandıkları nikah dışındaki bütün cahiliye nikahlarını iptal etmiş oldu. Cahiliye döneminde başvurulan nikah türlerinden biri de erkeklerin arzuladıkları evlilikleri yapabilmek için kızlarını veya kız kardeşlerini feda edip onları istemedikleri kişilerle rızaları dışında evlendirdikleri bir nikah çeşidiydi. Yani diğer taraftan, diğer aileden istediği bir hanımla, bir kızla evlenebilmek için oraya kendi kız kardeşi veya kendi kızı istemediği halde onu bedel olarak oraya zorlayarak veriyorlardı. Bu şekildeki bir nikahın ismi de cahili döneminde şigar, nikahu şigar idi. Bu şekilde isimlendiriliyordu. Bu nikahta kadınların eş seçimi ve mehir talep etme gibi hakları söz konusu değildi. Kişi beğendiği birini alabilmek için onun babasına veya efendim abisine kendi kızını karşılık olarak verebiliyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şartları itibariyle kadınların aleyhine olan bütün evlilik türlerini yasakladığı gibi İslam'da şigar nikahı yoktur buyurarak genç kızları mağdur eden bu yanlış evliliği de ortadan kaldırmış oldu. Bu şekilde özellikle kadınların kendi hür iradelerinin dışında şiddet veya baskı altında kalarak istemedikleri bir evliliğe zorlanmalarının önü kapatılmış oldu. Sevgili Peygamberimizin sünnetine uyma konusunda hassasiyet gösteren sahabe, şigar nikahına benzerlik gösteren evliliklere de hep ihtiyatla yaklaşmış, bunlardan uzak durmaya çalışmışlardır. Günümüzde de bu şigar nikahına benzeyen bir kısım uygulamalar var maalesef. Mesela işte berdel veya değiş tokuş evliliklerinin birçok probleme, müşkilata sebep olduğu görülmektedir. Berdel yöntemiyle evlenen taraflardan birinde görülen ailevi bir sorun, bir problem hiçbir neden olmaksızın diğer tarafa yansımaktadır. Örneğin meşru bir sebepten dolayı boşanan bir taraf birbirini seven, iyi anlaşan diğer tarafın da boşanmasına ve neticede aile dramlarının yaşanmasına sebep olabilmektedir. Sevgili Peygamberimizin iptal ettiği nikah türlerinden biri de müta nikahıydı. Bu günümüzde de bir kısım insanların zihninde, dilinde dolaşan nedir, ne değildir, olur mu, olmaz mı gibi insanların merak ettiği, insanların bir şekilde ilgi ve alakayla baktıkları bir nikah türüydü bu müta. Bunun aslı nedir, faslı nedir? Efendimiz Aleyhisselam döneminde bu uygulandı mı, uygulanmadı mı? Bu cevaz devam ediyor mu, etmiyor mu? Bununla ilgili mezheplerin yaklaşımı nedir? Oradan birkaç cümle ifade etmeye çalışalım. Müta nikahı, ticaret veya savaş gibi sebeplerle yaşadıkları bölgenin dışına çıkan Araplar, gittikleri yerde geçici bir nikah ile evleniyorlardı. Bu evliliğin tarihi geçmişini, maksadını ve taraflara sağladığı faydayı İbni Abbas şu ifadelerle özetlemektedir. İbni Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, müt'a nikahı İslam'ın başlangıcında vardı. Bir erkek yabancı memlekete gidince orada kalacağı süre miktarına göre bir kadınla evlenirdi. Bu kadın erkeğin eşyalarını muhafaza eder ve yemeğini pişirirdi. Ona hanımlık vazifesi yapardı. Yani kısaca müt'a nikahı, yani bizim İslam'ın emrettiği, uygun gördüğü, işte ebedi işin başlangıcında nikah nasıl yapılır? Yani bir yastıkta koşacaklar, kadın efendim gelinliğine gelecek, kefeniyle çıkacak. O şekilde mücbir sebep olmadığı sürece, yani bu karı kocanın talak, boşanmasını gerektirecek bir uyumsuzluk, bir geçimsizlik, bir mücbir sebep olmadığı sürece de o evlilik devam edecek ve işin başlangıcında da bu evliliğin Allah lütfederse ölünce kadar devam edecek bir evlilik olması niyet edilerek yapılır, öyledir. Ama müt'a nikahında öyle değil. Müt'a nikahında işin başlangıcında belli bir süreliğine anlaşma var. Belli bir ücret karşılığında, belli bir süreliğine. Yine tabii kadının da yine o nikah yapabilecek şartlar içerisinde bulunması lazım. Yani evli olmaması lazım, evlenebilecek durumda olması lazım. Yani burada bunu diğer nikahtan, meşru nikahtan ayıran en önemli özelliği işin başında bu nikahın, evliliğin geçici bir süreyle sınırlandırılmış olmasıdır. O günkü insanlar arasında yaygın olan yanlış uygulamaların her biri belli bir zaman diliminde toplumun sosyal değişimine paralel olarak ortadan kaldırılmıştı. Hatta bunlardan bir kısmı kademeli olarak değiştirilmişti. Evlilik sözleşmeleri ve aile hayatı ile ilgili yapılan yanlışların düzeltilmesi de bu şekilde zamana yayılmıştı. İşte müt'a nikahındaki değişiklikte de aynı yol izlenmiştir. İlk zamanlarda genç sahabiler Efendimiz Aleyhisselam ile beraber savaşa gidiyorlar. Hanımlarından uzun süre uzak kalıyorlardı. Allah yolunda daha uzun süre seferde kalmak ve daha fazla cihat etmek istiyorlardı. Bu maksatla kendilerini hadımlaştırmayı bile düşünenler olmuştu. Akıllarına gelen bu fikri Efendimiz Aleyhisselam'a arz edip izin istemişler. Ancak Efendimiz Aleyhisselam onların böyle hadımlaşma düşüncelerine kesinlikle müsaade etmemişti. Bunun yerine belirli şartlarda müddet nikah yapmalarına izin vermişti. Şimdi baktığımız zaman kaynaklarımıza, yani gerek tefsir gerekse fıkhaya baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam döneminde bu şekilde, özellikle Medine dönemi, yani Mekke ile alakalı bir elimizde rivayet yok. Medine döneminde biraz gazvelerin, seferlerin olmuş olduğu dönemlerde orada Efendimiz Aleyhisselam'ın zaman zaman bu nikaha müsaade ettiğini, zaman zaman yasakladığını, bu şekilde müsaade ve yasaklamanın hatta Müfessir Kurtubi'ye göre 7 kez tekerrür ettiğini bize naklediliyor, biliyoruz. Burada demek ki şartlara göre, ihtiyaca göre, o gidilen yerin uzaklığına göre, orada kalınacak sürenin uzaklığına göre sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın da müsaadesiyle zaman zaman böyle bir nikaha cevaz vermiştir, müsaade buyurmuştur. Ama zaman zaman da bunu yasakladığını görüyoruz. Bakalım sonuç. Bizim için şu an sonuç önemli. Mütrah nikahına verilen iznin geçici olduğu ve şartların zorlanmasından kaynaklandığı biliniyordu. Çocukluğundan beri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında büyümüş ve kendisinden hiç ayrılmamış olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü kadınlarla mütrah nikahıyla evlenmeyi yasaklamıştı. Yani daha önceki gazvelerde, seferlerde zaman zaman böyle bir nikaha müsaade eden sevgili Peygamberimiz Hayber günü, Hazreti Ali'nin naklettiği rivayete göre Hayber günü kimse bir kadınla böyle bir geçici nikah yapmasın, yasak kılınmıştır. Önceden beri devam eden uygulama ilk defa burada yasaklanmıştı. Nitekim bazı savaşlarda geçici olarak serbest bırakılsa da Hazreti Ali mütrah nikahı hakkında Hayber Savaşı'nda getirilen yasağın devam ettiğine inanıyordu. Zira bu konuda en son hicretin 8. yılında Mekke'nin fethi sırasında kısa bir süre yine mütrah nikahına izin verilmiş ve bu izin yine Efendimiz Aleyhisselam tarafından iptal edilmişti. Yani işte belli bir zaman diliminde, belli şartlarda Efendimiz buna demek ki zaruret hasıl oluyor, müsaade ediyor. Ama o zaruretten kalkınca sevgili Peygamberimiz tekrar yasaklıyor. Çünkü çok da böyle bir uygun olan, aile hayatına, İslam'ın düzenlediği, istediği, uygun gördüğü o aile hayatına çok da yakışan bir nikah olmadığı için istisna olarak bir zaruret hallerinde böyle bir uygulama yapıldığı gözüküyor. Sevgili Peygamberimizin kesin olarak mütrahı yasaklayan sözleri şu şekildeydi. Ey insanlar, kadınlarla mütrah nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Zaman zaman da bu izinler söz konusu olmuştu. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mütrah ile nikahlanan kadının biri varsa artık ona izin versin, onu bıraksın. Onlara verdiğiniz şeyi de geri almayın diye efendim buyuruyor hadis-i şerifte. Müslim nikah 21, yine Darimi nikah 16'da bu ifade yer alıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı esnasında bazı temel konuları yeniden hatırlatan konuşmalar yaptı. Bu önemli meseleler arasında mütrah nikahını da hatırlattı ve onun geri dönülmeyecek şekilde yasaklandığını vurguladı. Konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk defa burada duyan Rebi bin Sebre gibi kimseler sevgili Peygamberimizin mütrah nikahını veda hacı sırasında yasakladığını zannetmişlerdi. Halbuki daha önce bir Hayber'de yasaklama var. Sonra Mekke'nin fethinde kesin bir yasak, kıyamete kadar yasaklama var. Veda hacında ise bunun tekrar hatırlatılması söz konusu, ama yani diğer yasaklamalardan haberi olmayıp da bunu ilk defa veda hacında duyan bir kısım sahabe, ki bu Rebi bin Sebil onların bir tanesi, sanki veda hacına kadar bunu müsaade edilmiş de orada yasaklanmış gibi bize nakletmiş olabilmektedirler. Halbuki bu konuşma önceden yasaklanan bir uygulamanın önemine binaen yeniden hatırlatılmasından başka bir şey değildir. Mütah nikahı ile ilgili uygulamaların aşamalarını ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda yapmak istediklerini çok iyi anlayan sahabenin ileri gelenleri artık mütahın zina kapsamında değerlendirileceği konusunda açıkça fikir belirtmişlerdir. Hazreti Ayşe mütah nikahına cevaz verenlere onlarla benim aramda Allah'ın kitabı var demiş. Bu nikahın Kur'an'ın nikah konusundaki genel ilkelerine uymadığını işaret ederek şu ayetleri okumuş Hazreti Ayşe validemiz. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ لِبْتَغَى وَرَى ذَلْكَ فَاُولَٰهُمُ الْعَادُونَ ayetlerini okumuş. Meali şöyle, onlar ki ırzlarını korurlar. O kurtuluşa erecek müminler ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse. İşte onlar haddi aşanlardır. Burada Ayşe validemiz bu ayet-i kerimeleri meşru nikahla evlendiğimiz eşlerimiz olarak değerlendiriyor. Ve mütah nikahını meşru nikah olarak kabul etmiyor. Onu kim bu meşru nikahın ötesine geçerse, geçmek isterse kısmında değerlendirmiş oluyor Ayşe validemiz. Ama tabii bu mütah nikahı konusu Şia ile Ehl-i Sünnet arasında çok önemli bir yani farkın olduğu bir alandır. Ehl-i Sünnet ulema yani dört mezhep onların müçtehitleri Efendimiz Aleyhisselam'ın mütah nikahını yasaklayan hadis-i şeriflerini delil olarak kullanarak bunun kesinlikle yasaklandığını, kıyamet yasaklandığını, artık bunun bir zina kapsamı olacağını ifade etmişlerdir. Ve Efendimiz Aleyhisselam döneminde zaman zaman buna müsaade edilse de bazı zaruri durumlarda sonunda kesin yasaklandığını söylemişler ve mezhep görüşleri ona göre belirlemişlerdir. Fakat Şia'ya baktığımız zaman Şia mezhebi Nisa suresinin 24. ayet-i kerimesindeki فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَاَتُونَ اُجُورَهُنَّ o kadınlardan istifade etmek isterseniz onların ücretlerini verin, feridatan verin ve mütah nikahı yapın tarzında ayet-i kerimeyi yorumlamışlar. Efendimizin uygulamalarını esas almışlar. Efendimizin mütahı yasaklayan hadislerini de delil olarak kullanmamışlardır. Dolayısıyla Şia bu nikahı devam ettirmektedir. Hatta bizim bir İran seyahatimizde onların o büyük mescitlerine falan gitmiştik. Oralarda işte mescitlerin belli odalarında mütah nikahın yapıldığı bölmeler vardı. Oraya falan sormuştuk yani nasıl bunu yapıyorsunuz diye. Oradaki mollalar bunu bize anlatmışlardı. Dolayısıyla böyle geçici süreliğine bu şekilde evlilikler orada mollaların riyasetinde onların aracılığıyla devam ettiğini görmüş idik. Kıymetli dinleyenlerimiz, cahiliye döneminde bir diğer nikah çeşidi ve uygun olmayan, meşru olmayan, sonra İslam'ın kaldırmış olduğu nikah çeşidi nikahul makt denilen bir uygulamaydı. Bu şöyle, ölen şahsın yakın akrabalarından biri onun dul kalan eşinin üzerine bir elbise atarak nikahının kendisine miras yoluyla intikal ettiğini iddia ediyor ve kadına hiçbir söz hakkı tanımadan, seçme şansı bırakmadan bu kadına sahip oluyordu. Böyle. Yani hatta adamın oğlu da bunu yapabiliyordu. Ve öz annesi değil ama öz annesi öyle bir uygulama yok. Cahil dönemi olsa. Üvey annesi yine bile bu şekilde bu yolla miras kalabiliyordu, varis olabiliyordu. Ölenin kardeşleri hatta öz çocukları bile bunu uygulayabiliyorlardı. Bu uygulamanın temelinde kadını bir meta olarak görme anlayışı yatıyordu. Çünkü onlara göre adam öldükten sonra geri bıraktıkları yakın akrabalarına kalıyordu. Eşi de geride bıraktığı eşi de erkeğin terikesi yani miras arasında sayılıyor ve ona da sahip olunabileceği düşünülüyordu. Nitekim İslam'dan sonra sahabelerden Kays bin Eslet babası öldüğünde geriye bıraktığı dul eşiyle evlenmek istediğini Allah Resulüne aktarınca şu ayet-i kerime nazil oldu. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Yani geçmişte olanlar hariç artık yani üvey anneniz bile olsa, yani özenle zat olmaz da üvey anneniz bile olsa, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu hayasızlık ve nefret gerektiren bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Kıymetli dinleyenlerimiz, günümüzde gençler arasında gittikçe yaygınlaşan gizli nikahlarda icap, kabul ve şahit şartlarını taşısalar bile zarureten, nikahın ilan edilmesi hakkındaki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini dolayısıyla ilan şartını taşımadıkları için son derece sakıncalıdır. Zira nikah özü itibariyle iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü suizanın önüne geçmeyi, dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedefler. Ailede güven ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, sağlıklı nesilde yetiştirmek ve istismarları engellemek ancak bu şekilde mümkündür. Geçici ve zorunlu nedenlere dayalı olarak belirli bir süre için serbest bırakılan ve sonrasında da kıyamete kadar yasaklanan müten nikahının günümüzde bu şekilde uygulanması, hadislerin sebebi ve bağlamı anlaşılmadan kişisel arzulara ait edilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu öyle, yani işte ben şahit buldum, İşte icap kabul gerçekleşti, İki de şahit buldum, dolayısıyla ben İslam'a göre uygun evlilik yaptım tarzında ki efendim düşünceler, anlayış, uygulamalar pek sıhhatli nikahlar değildir. Buna da dikkatli olmak gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere her konuda olduğu gibi böyle sağlam temeller üzerine aileler kurma açısından da yüce dinimizin, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği ve uyguladığı şekilde nikahlar yapabilmeyi ve gayrimeşru ilişkilerden, uygun olan nikahlardan uzak durabilmeyi bizlere nasip etsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.